Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir gönül gündeminde sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdü senalar olsun. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamız ve bendeniz Süleyman Derin Mesnevi'nin şerhini sizlere paylaşmaya çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz Süleyman'cığım.
Hocam gönül gündemi nasıl bugün? Neler var?
İnşallah gene güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Değerli dinleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı arz ederek Besmele ile başlıyoruz.
Hocam en son aslan hikayesi, aslanın tevekkülünü istiyor. Burada av hayvanları orada kalmıştı.
Yani aslında vatan gayur insanların omuzları üzerinde yükselir.
Evet.
Yani vatan ve kalkınma aslan gibi insanların elinde olur. Böyle kötürüm kör topal tilki gibi insanların elinde ne o adamın kendisine faydası olur, ne ailesine ne de topluma. Fakat bu aslanın avına efendim sahne olan ya da aslanın avladığı hayvanlar bir araya geliyorlar. Bu aslanın bizi avlamasına bir çare. Ne yapalım? Aslanı avdan alıkoymak için dil dökelim diyorlar. O dil dökerken de onlar hep tevekkülü tavsiye ediyorlar aslana.
Hocam biraz eski siyasetçi olarak ülkemizde şu anda biraz aslanlaştı. Herkes diyor ki ya ne gerek var Suriye'ye gitmeye, oraya asker göndermeye. Eskisi gibi ne güzeldi.
Aynı.
Avrupa'nın, Amerika'nın artıklarını, eski silahlarını toplardık. Böyle yani, ne yakar ne kokardık diyorlar
Türkiye'nin
hocam.
Türkiye'nin ensesine vur, ekmeğini elinden al. Böyle bir Türkiye istiyorlar.
Evet.
Öyle istiyorlar.
Aslan olsun istemiyor kimse hocam.
O yüzden burada da aslan ile bu aslanın avladığı hayvanlar korosunun diyaloğunu bize Hazreti Pir anlatıyor ama burada tabii Hazreti Mevlana'nın gerçek anlamda hem İslam akidesinde hem de tasavvuftaki tevekkül anlayışını bize öğretmeye çalışıyor. Mesela şunu söylüyor. 926. beyt. Hacetün bili bedest bende dağıt. Bi zaman malum şut uğra murat. Şimdi bir efendi kölesine ya da çalışanına, bir ameleye, bir hizmetçisinin eline bir bel verir. Bu bel vermesinin bir anlamı vardır. O kendi dilinden anlaşılır. Bi zeban, hiç dille söylemeye gerek yok ki o alan hizmetçi ya da çalışan neyse uşak, azep kendi dilinden anlar ki bu beli benim elime efendi ne diye verdi?
Bahçeyi bellesin.
Bahçeyi bellesin diye.
Havalandırsın toprağı.
O yüzden lafın tamamı aptala söylenir. Yani hep söylenmez. O yüzden burada yorum olarak belin verilmesiyle bellemenin gerekliliği kendiliğinden anlaşılır. Buradan nereye gitmek istiyor Hazreti Mevlana? Eğer Cenab-ı Hak el verdiyse diyor. İlla diyor bunun yani elinde şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şunu yazacaksın deme gerek yok ki.
Akıllı anlar bunu.
İşte o yüzden sen eğer aklın varsa elini kullanman lazım. Tırnak vermiş. Yeri geldi mi pençeni kullanman lazım. Eğer kullanılmayacak bir şey olsaydı o zaman o pençeyi vermezdi Allah. Eli vermezdi Allah. Parmağı vermezdi Allah. Aynen buna işaret ederek diyor ki elin verilmesinin hikmeti elin kullanılması içindir. Peygamber Efendimizin giderken tembel tembel oturan bir adama selam vermiyor ama dönüşte eline bir çöp parçası almış toprağa karıştırıyor adama selam veriyor. Soruluyor ya Resulullah niye böyle yaptınız? Bak şimdi gayrete geldi de o yüzden onu takdir
giderken etmiş. Tembel tembel oturuyordu
evet.
Diyor.
Demek el verdiyse yani iki el bir baş içindir. Yani iki el bir baş için sen de çalış. Allah boşuna vermemiş. Gözleri boşuna vermemiş. Burnu boşuna vermemiş. Cenab-ı Hak insanoğlunu başıboş yaratmamış. Gayesiz yaratmamış. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak el verdiyse eğer o eli kullanmanın gerekliliğinden dolayı ayak verdiyse yeri geldi mi yürüyerek, yeri geldi mi koşarak ayağın yapması gereken görevleri yapması gerekliliğine işaret etmek içindir. Şimdi burada dest hemçun bil işaretayı ost. Şunu bil ki diyor, bak o el esasında Cenab-ı Hakk'ın bir işaretidir. Ahir endişi ibretayı ost. Eğer düşünürsen diyor bunu, Cenab-ı Hakk'ın bize söylemek istediğini ifade eden ibarelerden olduğunu anlarsın. Yani her bir uzun bir dili var. Hatta duvarın dili var. Yerin kulağı var. Rüzgarın efendim şuuru var. Bunu geçen sohbetlerde anlattık
evet,
değil
hocam.
Mi? Rüzgarda bir eğer hak ile batılı ayırma yeteneği olmasaydı o Lut kavminin orada helake şey uğrayanlarla uğramayanları nasıl ayırt edecekti? Demek ki rüzgarın bir aklı ve şuuru var. Ateşin bir aklı ve şuuru var. Ateşin aklı olduğu için, şuuru olduğu için Hazreti İbrahim'i yakmadı. Orası cennet bahçesine döndü diyor ya. Yani her şeyin Cenab-ı Hakk'ın kudretinden bize anlatmak istediği bir ifade var, ibare var. Onları, o ibreti bizim almamız lazım. Tabii burada bir de şu meseleye ben girmek istedim esas. Şimdi bizim bu sohbetleri dinleyenlerden bazılarından diyorlar ki siz hep yorum yapıyorsunuz. Ya yorumsuz iş mi olur? Şimdi Peygamber Efendimiz Hazreti Cebrail gelmiş. İslam nedir ya Resulullah demiş. Peygamber Efendimiz İslam'ın 5 şartını sayarak tarif etmiş. Fakat bu 5 şartın yorumlarının üstüne ne ilimler bina edilmiş.
İlmihaller yazılmış.
Yorum olmasaydı nasıl bu iş yapardınız siz?
Fıkıh kitapları hocam kaç cilt? 30
tabii,
cilt, 40
mesela
cilt.
Peygamber Efendimiz imanı tanımlamış. Fakat o bir tohum gibi, ceviz ağacının tohumu gibi yere ekilmiş Efendimizin tanımı. Onun yorumlamalarından ne ilimler doğmuş. İlimlerin de dayanağı Kur'an-ı Kerim ve sünnet. Ama bunlar nasıl yapılıyor? Yorumla yapılıyor. Peki yorum nedir? Tefsir ile tevilin de bir şartı var. Yani tefsir kapalıyı açmak ve anlaşılır hale getirmek demektir. Tevil yine yorumlamak demek. Şimdi burada tefsiri anladık. Yani kapalıyı açmak daha anlaşılır hale getirmek de tevili sanki böyle eğip büyümek gibi değerlendirenler var. Halbuki tevilin de kendine göre bazı şartları var. Nedir o şartlar? Bir, tevilin tevil ettiğiniz kelimenin lafız anlamı o tevhile müsait olmalı bir defa. Arap dili grameri bakımından. Müsait olmayan bir, tamamen ters bir istikamette siz yorumlarsanız o tevil olmaz, olsa da batıl olur. O sizin kendi indiği tevilinizden öte geçemez. Dolayısıyla burada tefsir dediğimiz hadise çok önemlidir. Hatta her zamanın, her çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, o toplumun anlayacağı dilden, toplumun frekansına uygun Allah'ın kitaplarının tefsiri, Efendimizin hadislerinin yorumlanması ve şerhi çok önemlidir. Bu bazen muhataba göre bile değişebilir. Öyle değil mi? Yani şey nasıl tarif ediyorlar? Hitabet, muktezai hale göre ifadeyi meram etmek. Siz bir konferansa gittiniz. Oradaki gelen dinleyicilerin kapasitesi, kültür seviyesine dikkat alarak ve onların zihinlerindeki düğümlenen soruları cevaplandırarak bu düğümleri çözerek anlatmanız lazım ki o konferans verimli olsun. O yüzden Efendimiz ne buyuruyor? Kellimin nâse alâ kaderi ukulihim. İnsanlara seviyelerine göre konuşunuz. Dolayısıyla bu kendiliğinden Kur'an-ı Kerim'i direkt olarak bir adamın anlayabilmesi için pek çok ilme vakıf olması lazım. Ama anlayamayacak adamlara da kim anlatacak?
Hoca efendiler çalışacak.
Alimler araya girecekler. Tabii. El ulema'u veresetül enbiya. Alimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Allah'ın kitabındaki, Efendimizin sünnet-i seniyyesindeki esas gerçek maksadı her dinleyen insanın anlayacağı şekle indirgemek de ulemanın görevidir. Bunlar yorumsuz olmaz ki. Yoksa yorum yapmak demek, sapıtmak demek değildir. Ayrıştırmak demek değildir. Orada sizin pergelinizin ucu bir defa ayetin üstünde olacak, hadisin üstünde olacak, kelimenin üstünde olacak ve bu kelimenin delalet ettiği manaları dikkate alarak yorumlama yapabilirsiniz. Bu yorumlamada da ne kadar vizyonunuz genişse, ufkunuz ne kadar genişse, dağarcığınız ne kadar doluysa, bakış açınıza göre çok zengin neticelere varabilirsiniz. Burada onu da anlatmak istedim. Şimdi diyor ki, çun işaret haşra bercan nihi, der vefayı an, an işaret can dihi. Şimdi Allah'ın işaretlerine karşı insan bunu bercan nihi, başın üstüne korsan, başım gözüm üstüne diyerek Allah'ın işaretlerini kabul buyurursan ne olur neticede? Ve der vefayı an işaret, o işaretlerin gereğini yapmak için, Allah'ın bizden istediklerini yerine getirmek için gerekirse can dehi, can verirsin gerekirse. Eğer Allah'ın bize verdiği bu işaretleri biz idrak edebilirsek, anlayabilirsek, elimizi kolumuzu niçin verdiğinin idrakinde olursak, gözümüzü niçin verdiğini anlayabilirsek, bunların hepsi hikmeti hilkat dediğimiz, yaratılışımızın gayesine matuf değerlendirdiğimizde, o zaman sen diyor gerekirse bırak o organları çalışmayı, canını bile Allah yolunda verirsin. O kadar önemlidir. Bunları kavramak lazım. O yüzden Hazreti Yunus'un söylediği hep göz oldur ki hakkı göre, yol oldur ki doğru var. Biz abdest alırken her organımızı yıkarken güzel dualar var. O dualara insan bayılıyor. Mesela Allahümme atini kitabi bi yemini ve la tuhasibni hesaben şedida. Ne diyoruz biz?
Sağ elimizi yıkarken kolumuzu.
Bu da. Allahümme la tuhtini kitabi bi şimali ve la mübera izahir mesela.
Kitabı solundan verme ya Rabbi.
Verme diye dua ediyoruz. Kulağımızı mesederken Allahümme ec'alni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. Sözün en güzelini duyan ve ona uyan kulaklardan eyle. Allahümme harrim şari ve beşeri minennar. Efendim saçımı ve tenimi cehennem azabından koru. Allahümme a'tek rekabeti minennar. Boynumuza mesederken boynumuzu cehennem ateşinden koru. Bütün bunlar hep esasında bu ibaret, bu Cenab-ı Hakk'ın organlarımızın şahsında bize alınmasını istediği ibretleri şuur haline getiren sünnetlerdir. Kaybolan sünnetlerimiz diyoruz ya biz. O kaybolan sünnetleri ihya etmek lazım.
Hocam İmam Gazali Hazretleri çok güzel açıklıyor bu şeyleri, diyor ki her azanın diyor şükrü o azayı Allah yolunda kullanmaktır. İşte gözün hocam şükrü Kur'an okumaktır. Anne babanın yüzüne bakmaktır. Elin şükrü belki infakta bulunmaktır. Eğer diyor azalarımızı kötü yolda kullanırsak Allah'a nankörlük etmiş oluruz. Allah bu eli çalışıp kazanmak için vermiş. Hırsızlık için vermemiş mesela.
Amin.
Yani dilimizi hakkı söylemek için vermiş. Dedikodu yapmak, iftira yapmak için, atmak için vermemiş. İşte hocam ince ince düşünmek de gerekiyor herhalde. Sufiler Amin. Bunu yapmaya çalışıyor
Tabii.
hocam.
El cezaül ihsan illel ihsan. İşte her şeyin şükrü kendi cinsinden olur. Bizim rahmetli Mahiriz hocamız öyle derdi. Hani mesela yemin kefareti var, oruç kefareti var. İşte oruç kefaretinde 60 gün oruç tutacaksınız.
Çok zenginse.
Fakir fukaraya 60 gün oruç tutturmak çok kolay. Yani onlar için. Her gün oruç tutuyor zaten garibim. Ne yapacak? Yo, fakir fukaraya derdi ki 60 tane fakiri doyuracaksın. Ya da 60 fakiri giydireceksin ki ona bir ceza olsun da bir daha aynı kefarete düşmesin. Şimdi zengine de desen ki 60 fakiri giydir, 60 fakiri doyur desen onun için gayet kolay.
Hemen mağazaya parası gönderir, 5 dakika halleder.
Ama ona da oruç tutturacaksın derdi. Hani cinsinden olması lazım var ya.
Eyvallah hocam.
Dolayısıyla tabii elin şükrü, elle yapılması gereken ne kadar güzellikler varsa onu yaptığınız zaman elinizin şükrünü eda etmiş olursunuz. Ki yerine getirebilir miyiz? Yani elin şükrünü eda edebilir miyiz onu?
Mümkün değil hocam da yolda olmak
değil.
Lazım.
O mümkün değil. Gözümüzün şükrünü eda edebilir miyiz? Mümkün Göz değil. Hakeza öyle. O yüzden mesela nazar berkadem demiş Nakşibendi ıstılahında. Gözü ayağın ucuna bakmak. Nasıl namazda da biz namaz kılarken secdemiz yapacağımız yere gözümüzü mıhlıyorsak dikkatimizin dağılmaması için. Yürürken filan da sağda solda gezenen göz değil. Böyle ayağın ucuna mıhlanmış, çevreden kopuk ama kendi içine dönük bir göz. Bunlar hep azalarımızın, organlarımızın şükrü manasına gelir. Bunları ayrı ayrı düşünmek lazım.
Buyurun hocam.
Pes işaret haş esraret dihet. Bak Cenab-ı Hakk'ın işaretleri sana pek çok sırları verir. Sana pek çok sırlar kazandırır. Baz berdaret zitu karet dihet. Eğer diyor sen bu işaretlere sıkı sıkıya uyar, onun gereğini yapar, ondan ibret alır, o işaretlerin istikametinde hareket edersen Allah sana diyor nice esrara vakıf kılar ve seni senden alır, başka işler sana ihsan eder.
Yeter ki hocam işaretleri vaktinde al.
Evet.
Yani açık olan yani burada işaretleri ne getirir ki?
Burada Allah diyor bereket verir diyor bak. Eğer sen diyor Allah'ın işaretlerine uygun hareket ettiğin zaman Cenab-ı Hak sana onun kat kat fazlasını verir. Sana ne sırlar verir? İstemediğin neticeler. İstediğin neticeleri verir. Hatta üstüne istemediğin, beklemediğin neticeleri de ihsan eder. Fazlasıyla verir. hamili mahmul kerdanet tura. Sen önce hamil iken seni mahmul kılar. Bak, hamil, sen yük taşıyan durumundasın. Efendim, zorlanıyorsun ama gayret gösteriyorsun. Sırf niçin? Allah bana bu eli verdi, bu beli verdi. Ben bunu çoluğumun çocuğumun rızkını teminde kullanmam lazım diye gayret gösteriyorsun. Bir noktaya getir ki Allah seni artık hamil değil, mahmul yapar. Allah
sen seni taşımaya başlarsın.
Allah seni taşımaya başlar. Kendi istediği hedeflere seni taşımaya başlar.
Hocam, men hademe hudim hadisi var ya. Evet. Kim hizmet ederse hizmet görür. Önce sen bir gayret edeceksin ki ondan sonra Rabbimiz yardım etsin.
Amenna. Heh, mesele bu zaten.
Önce sen rızık yolunda koşturacaksın ama sonra Allah-u Teala, hocam hakikaten bazen bir kardeşimiz ticarete giriyor. Sonra bakıyorsun işte öyle güzel gidiyor ki. Kendisi hizmette hocam ama işler tıkır tıkır yürüyor mesela.
Abi işte bu işte bidayeti nasılsa bir işin nihayeti de öyle olur. Belki daha hayırlı olur. Niyetül mü'mini hayrun min amelihi. Evet. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hadis-i şerifi var ya, öyle samimi bir işe giriyoruz. Gayret bizden, netice Allah'tan. Biz neticeye kafa yormuyoruz. Çünkü neticenin bizim hayrımıza mı, şerrimize mi olacağını bilmiyoruz biz. Ama Cenab-ı Hak çalış dedi, biz çalıştık. Gayret gösterdik. Hamil bu. Peki mahmul nedir? Taşınabilir hale gelmek. Ondan sonra Cenab-ı Hak sana rızık kapılarını bir açıyor. Hiç ummadığın yerden sana bol rızık gelmeye başlıyor. Mahmul de odur işte. Çalışan adama Allah'ın verdiği bereket. Le incahedû fînâ lenehdiyennehum sübülenâ. Kim bizim yolumuzda gayret gösterir, çaba sarf eder, alın teri döker, emek harcarsa bize ulaşan yolları ona kolaylaştırıveririz diyor.
Ama hocam ilk gayret biz ne olacak ki? Allah-u Teala yardım etsin.
Amenna. İşte
işaret, hiç gayretsiz olmuyor.
Zaten işaret dediği o zaten. El işaret diyor ya.
Evet hocam.
Yani efendinin, efendim çalışanının eline bel vermesi gibi. Allah bunları boşuna vermemiş. Niçin verdiğini de böyle uzun uzadıya da anlatmamış. Sen anlayacaksın biraz.
Hocam Allah 1,5 kilo beyin vermiş kocaman. Ya. Hiçbir başka canlı da yok. Ya o beyin hocam sırf yeme içmek için olsaydı, çok özür dilerim, öküzün veya ne bileyim başka hayvanların beyni, hocam böyle kuş beyni kadar derler ya, küçücük beyin yetiyor onlara.
Evet.
Demek ki bize fazla beyin verilmesinin sebebi, hikmeti kendimiz biraz anlamamız herhalde gerekiyor.
Mesela kabili emri veyi kayil şevi vasla cuyi badezan vasıl şevi. Şimdi Allah'ın emrini kabul eder ve tatbik ederek ona yönelirsen Allah seni ne yapar? Kail şevi, kail kılar. Seni konuşan kılar. Kabil iken kail olursun. Bak.
Emri kabiliyette.
Kabil yöneldin. Kabil yöneliş demek.
Evet.
Yani kabili emr, Allah'ın emrine
yöneldin.
Ondan sonra devam ediyorsun. Bir müddet sonra kail olursun.
Allah
sen.
Senin diline sırları
bahşeder. Diline hayır sözlerin dilinden dökülmesine başlar. Senin dilinden dökülmeye başlar.
Önce yapacağız hocam.
Kail şevi. Önce yöneliş. Önce gayret bizden. Önce cehd ve niyet bizden. Ondan sonra neticeyi Cenab-ı Hak, artık o bizim niyetimizdeki samimiyete, gayretimizdeki efendim şiddete göre Cenab-ı Hak netice bahşediyor. Yine devam ediyor. Vasıl cuyi badezan vasıl şevi. Eğer vaslı ararsan sonunda da vasıl olursun. Allah'a ulaşma aşkıyla, heyecanıyla böyle bir gayrete girersen hiç tereddüt etme, sonunda Allah'a vasıl olursun. Şimdi sen kapıyı çal, mutlaka bir açan bulunur. Hele Cenab-ı Hakk'ın kapısı, sen çalmaya devam et. Bir an açılıverir. Ama biz kapıyı çalmamız lazım. Kapıyı çalmadan olmaz.
Hocam kıldığımız namazlar herhalde kapıyı çalmak oluyor değil mi? Ya, Ramazan o kapının daha çok çalınması.
Her türlü iyiliklerimiz.
Her türlü ibadet.
Her türlü iyiliklerimiz. Cenab-ı Hakk'a amenna, hani tevekkül diyoruz biz, Allah'a güvenelim. Evet, o bütün rezzak-ı alem herkesin rızkını veriyor. Biz de armut pissin ağzıma düşsün diye bekleyelim. Şimdi aslanın avladığı hayvanların aslana telkin ettikleri bu. Aslan da onlara bu cevapları veriyor. O zaman diyor Cenab-ı Hak, madem böyle diyor, siz oturup armudun pişmesi ağzınıza düşmesini beklemeyi telkin ediyorsa, niye size Allah el verdi? Niye ayak verdi? Niye efendim göz verdi? Niye kulak verdi? Niye ağız verdi? Niye beden verdi? Bunları bir düşünün, bunların bir manası var diyor. Nasıl efendi beli verdiği zaman sen şu git bahçeyi belli anlamı çıkıyorsa, bu eli verdiğine göre de bizim gayret göstermemiz lazım. Yoksa oturduğumuz yerden yukarıdan bize sofra insin, ekmek yağsın diye bir bekleyiş, böyle bir şey yanlıştır diyor şey aslan. Burada da işte Hazreti Pir, yani arayan Mevlasını da bulur, belasını da bulur. Vaslı ararsan vuslata erersin. Aksi halde kendiliğinden de vuslat yok. Yunus Emre'nin çok güzel bir şeysi var ya, testiyi pınara getirdin, bıraktın öyle gittin, kendi dolası değil. Ya ne yapman lazım? Testiyi akan suyun altına tutman lazım ki testi dolsun. Kendiliğinden dolası değil.
Eyvallah hocam.
Yani gayret ve emek mutlaka kuldan olması lazım.
Hocam şimdi diyor ki Hazreti Mevlana, Allah el vermiş, göz vermiş, kulak vermiş. Bunların bir vazifesi var ki vermiş. Yoksa atıl kalsaydık, yani o kör topal tilki gibi bir yerde bekleyecek olsaydık, Allah bu eli bu gözü vermezdi.
Vermezdi tabii.
Köstebek gibi olurduk. Toprağın evet. Altında beklerdik rızkımızı.
Var ya, böyle köstebekler gözleri görmez biliyorsun.
Kör. Eyvallah hocam.
Burada bir şey daha var. Onu da burada tekrar arz etmekte fayda var. Mesela Evliyaullah'tan birisinin çok güzel bir benzetmesi var. Allah kocaman bir vücut, ufacık bir ağız vermiş.
Eyvallah hocam.
Bunun üzerinde bile düşünmek lazım. Bu da bir işaret.
Ya hocam, çalışmanın dışında çok üretip bir de az tüketmek.
Tabii ha, burada bir defa vücudumuz kadar düşünüp ağzımız kadar konuşmamız gerektiği için. Ağız ufak.
Evet.
Bin kere düşünüp bir defa konuşmanın gerektiği, işte ibret bu esasında. Yani işaret anlayacaksanız, böyle car konuşmak yerine, adam her söyleyeceği, ağzından çıkacak sözü ölçüp biçip tartıp koklayıp ondan sonra en faydalı ve en verimli olduğuna inandığı cümleyi konuşmalı. Aksi halde her aklına geleni söylemek insanın rezil ve perişan olmasına sebep olabilir. Şimdi söz ola kese başı, söz ola kestire savaşı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Ama ikincisi, o da çok önemli. Demin sizin ifade buyurduğunuz şey, insanların çok üretip az tüketmesi gerektiği için. Kocaman bir vücut, ufacık bir ağız olunca insan bütün vücuduyla üretecek ama yalnız bir tek ağzıyla tüketim organı. Adam ağzıyla üretmez mi? Ağzıyla da üretir insanlar. Yani Mevlitansanız, ses sanatçısıysanız, efendim gırtlağınızla da üretim yapabilirsiniz.
Öğretmenseniz ders anlatıyorsunuz.
Ders anlatıyorsunuz, vaizseniz ders anlatıyorsunuz. Ama nasıl üretirseniz üretin, bir tek tüketim organı var. O da ne? O da ağız. Eğer ben diyorum ki her insan vücudu kadar üretip ağzı kadar tüketse ne olur? Herkesin geliri giderinden fazla bir insan olmaz mı?
Dünyada aç insan da kalmaz.
Herkes
bolluk içinde yaşar değil mi hocam?
Tabii. Hatta Hazreti Pir Mesnevi'de diyor ki, insanlar kral da olsa, hamal da olsa, Allah insanları üretimde değil, tüketimde eşit yaratmış. Kralın da günlük 2500 kaloriye ihtiyacı var. Hamalın da 2500 kaloriye ihtiyacı var. Hatta belki hamalın daha çok kaloriye ihtiyacı var. Çalışıyor çünkü. Yediğini eritiyor. O yüzden burada her birimiz için, yani İslam'ın inşa etmek istediği insan tipi, bizim medeniyetimizin istediği insan tipi, çok üreten ama az tüketen insan. Fakat şimdi toplumda itibar tüketime göre değerlendiriliyor. Yani elbisenizin kalitesi, ayakkabınızın markası, saatiniz, gözlüğünüz, kaleminiz, neyse arabanızın markası, buna göre insana iltifat ediyorlar. Halbuki insanları tüketimine göre değil, üretimine göre iltifat etmek lazım. Bir adam ne kadar çok üretiyorsa, o adam o kadar makbul bir adam diye toplumun iltifatına mazhar olmalı. Bunu tersine çevirmek lazım.
Maalesef hocam, dediğiniz gibi ciddi bir üretim yok ama tüketimi var. Bir
evet.
Şekilde parayı ele geçirmiş hocam.
Evet.
Çok israf ettikçe gazeteler, işte efendim şöyle arabaya bindi, bilmem ne kadar arabanın değeri.
Evet.
Şöyle bir eve taşındı, şu kadar kıymetli maalesef.
O yüzden
maalesef.
Bizde ne olmuş peki?
Kapitalist sistem.
Madem herkesin geliri giderinden fazla insan olursa, bak bugün ben bakıyorum 5 sene sonra alınacak maaş bugünden taksite bağlanmışsa,
harcamışız parayı.
Bu adamın huzuru nasıl olacak?
Kazanmadığı parayı harcamış.
Kazanmadığı, 5 sene sonra gelecek maaş bugünden eşyaya bağlanmış. Enflasyonun sebebi de bu bir anlamda yani. Herkes bu kadar, tabii 5 sene sonra alacağı maaşı bugünden eşyaya bağlarsa o eşyanın fiyatı yükselmez mi?
Hocam bu Amerika'da biliyorsunuz ev fiyatları çok pahalı. Normalde 50 bin dolarlık bir ev $500,000 hocam. Çünkü bankalar kredi verdiği için hiç parası olmayan da gidip eve alıyor. O hocam şişe şişe, yani basit bir ev hocam. Biliyorsunuz Anadolu'da insanlar bir araya gelip imece usulüyle yeni evlenenlere ev bile yaparlar. Bizim köylerde hocam hala bu adet devam eder. Ama bugün mesela modern hayatta bir ev almak için bayağı milyonları gözden çıkarmak lazım. Sebebi de hocam bu işte dediğiniz gibi 5 sene sonra maaşını şimdiden harcamak.
Yani bu ben enflasyonun psikolojik sebepleri diyorum buna. Bir de psikolojik sebepler.
Evet öyle hocam.
Yani adamın hiç ihtiyacı olmadığı halde evde ben bakıyorum geçen.
İkinci üçüncü ev alıyor.
Bir tanesi yok, bir villayı sadece elbise ve ayakkabısına ayırmış.
O kadar.
Elbise ve ayakkabısına bir villa ayırmış.
Allah Allah.
Yazıyorlardı magazin gazeteler.
Evet.
Şimdi ben düşünüyorum da o insanların hayatı nasıl cehennem gibi düşün. Bunun için söyledik biz gene aynen Cenab-ı Hakk'ın bedenimizdeki her zerrede bize bir ibret alın bu konuda, dikkat edin. Bak burada sizin derin derin düşünürseniz eğer kendi geleceğinize, kendi efendim çıkarınıza ibretler vardır. İyi düşünün anlamında bunu söylüyor Hazreti Pir. Biz de bunu bir nebze ifade etmiş olalım. Şimdi devam ediyor. Sa'yi şükre nimeteş. Kudret büvet. Bak, bir nimetin şükrünü eda etmeye gayret göstermek, nimetin şükrünü yerine getirmeye çalışmak insana kudret büvet. İnsanın bir defa kudretini artırır, gücünü artırır. Sadece nimeti artırmaz, kişinin de gücünü artırır. Cebritu inkarı an nimet büvet. Halbuki senin cebriliğin diyor, esasında bu nimeti inkar manasına gelir. Şükür nimetini inkar manasına gelir.
Olay tersine gelmektir.
Ya da nimetin kadrini inkar anlamına gelir. Burada tabii le in şekertum le ezidennekum. Şükrederseniz nimetimi artırırım size. Şükür nedir? Demin söyledik yani elin şükrü, elin hayırlı işler yapması. Gözün şükrü, hayırlı işlere bakması. Kulağın şükrü, doğru şeyler duyması, hakkı duyması.
Malın şükrü, zekatını vermek.
Malın şükrü, fakir fukaranın yarasını sarması. Bunları çoğaltabiliriz. Ama diyor bu konuda nimetin şükrünü yerine getirmek için gösterilen gayret esasında insanın gücünü de artırır. Ama öbür taraftan şükrü kudret, kudret et efsün künet. Bak, şükrün gücü senin de kudretini artırır, gücünü artırır, şevkini artırır. Ümitsizlik çok kötü bir şey. Karamsarlık, yeis. Cebir nimeti, bak cebir, nimet eskefet birun künet. Halbuki cebir ise senin elinden o nimeti alır götürüverir. Nimet eskefet birun künet. Kef avucunun işi. Cebir ise senin inandığın o cebir ise diyor elindeki nimeti de alır götürür. Halbuki şükür nimeti artırır, senin gücünü artırır, seni motive eder. Hazreti Pir diyor ki şükrü tarif ederken, şükür bir defa bir, hayatı şeker gibi yaşamaktır. Tatlı yaşamak. Şükrederseniz tatlı, hani şekerli kahve içmek gibi, şekerli çay içmek gibi hayatı renkli ve tatlı yaşarsınız. Ama senin cebri ise diyor, senin elindeki avucundaki nimetleri de alır. Oturdun bekliyorsun şimdi ki nasıl olsa Allah benim rızkımı verecek. Perli perişan olursun. Efendim güneşin ortasında gölgeye de oturmak yerine caddenin ortasına oturursan ya da bir meydana oturursan ne olur? Oturdum. Daha sonra kuru yaprak gibi kuruyu verir kalırsın. O cebir işte o.
Ben çaresizim. Allah'ın efendim kaderin önünde rüzgarda tabii, bir yaprak gibiyim diyorsun.
Tabii canım. Tabii biz,
yaprağın kaderi ne hocam? Orada evet, ötürleri sonra bir
bizim irademiz gider. Yok. İradem hepsi Allah'ın. Cebir odur zaten. Kulun iradesini devre dışı bırakarak Cenab-ı Hak niyazıysa o olur diyorlar ya cebriler. Cebir bu. Efendim dolayısıyla bir de şey var, Mutezile var. Mutezile'ninki ne?
O da ayrı bir zıttı hocam.
O da tam o da kul fiilinin haliki. Kul
her şeye muktedirdir gibi.
Burada da Allah'ı tamamen aradan çıkararak her şeyi yapan biziz. Bu anlamda cebri bunun tam zıttı. Kulun hiçbir iradesi yok. Ne Allah yazdı, biz de yazdığını yapıyoruz işte der gibi bir şey. Esiriz ya da rüzgarın önündeki yaprak gibiyiz ilahi evet, iradenin önünde diye. Halbuki Cenab-ı Hak bu ehli sünnet akidesinde biz ne Mutezile gibi ne de Cebriye gibi değil. Biz orta. Orta bir yol. Nedir o orta bir yol? Cenab-ı Hak bize evet irade-i külliye ile ömür vermiş. Doğumdan ölümümüze bize bir hayat vermiş. Ama bu hayat içerisinde de bize bir akıl vermiş, irade vermiş.
İrade-i cüz'iye dediniz.
Bu süre içerisinde evet doğumumuz elimizde değil, ölümümüz de elimizde değil ama yalnız bu aradaki hayatı yaşamak ve yönlendirmede bize bir ihtiyar vermiş. İrade vermiş. O iradeden dolayı biz yaptığımız her şeyden sorumluyuz. Eğer Cebriye gibi düşünürsek o zaman hiçbir sorumluluğumuz yok. Öyle şey olur mu? Mutezile gibi düşünsen de bir sorumluluk o zaman. Öyle şey olur mu hiç? O yüzden bizimki tam bir orta yol akidesi. Onu zaten Hazreti Bir bunu yeri geldikçe çok izah ediyor. Ama şükrü bizim iyi kavramamız lazım. Mesela diyor ki bir şeyde yine fihi mahfihte senden alalara bakıp şeyde senden ednalara bakıp şükrüyle demsaz olmak senden alalara bakıp rişk eylemenin merhemidir. Yani senden yukarılara bakıp suratını ekşilterek huzursuz yaşamak yerine esas senden aşağılara bakıp haline şükretmek işte o surat ekşitmenin merhemidir. Sen, bizden zenginlere bakıyoruz, bizden daha bilginlere bakıyoruz, bizden daha büyüklere bakıyoruz. O zaman biz bir aşağılık kompleksine düşüyoruz. Eğer bu aşağılık kompleksinden kurtulmak istiyorsan kendinden aşağılara bak ve haline şükret. O zaman bu asık suratlılığın kayboluverir gider.
Hocam geçen son sınıf öğrencilerimle biraz sohbet ettim. Hepsinde müthiş bir hocam bir kızgınlık var. Herkes çok tüketiyor, biz tüketemiyoruz. Herkes böyle falan işte. Bizim halimiz ne olacak? Halbuki hocam hepsinin evlerinde bol bol gıdası, her şey de var ama hocam bu modern çağda insanlarda böyle bir hırs, bir tamah maalesef körüklendi insanımıza. Hiç kimse hocam halinden memnun değil. Herkes daha yükseklere, daha yükseklere böyle yelken açmak istiyor maalesef. Dediğiniz gibi hocam yani bunun merhemi Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi dünyalık konularda kendimizin aşağıdakilere ahiret din işlerinde ise bizden yüksek olanlara bakacağız.
Evet, doğru.
Tam sanki tersini yapıyoruz.
Evet, doğru. Doğru. O yüzden ya bırakın onu siz hiçbir şeyiniz olmasa gözünüzün görmesi
ne büyük nimet.
Ne büyük nimet. Aklımızın olması ne büyük nimet. Cenab-ı Hakk'ın bize derdimizi anlatmak üzere konuşması, dil vermesi ne büyük nimet.
Allemehul beyan diyor hocam.
Yürümek ne güzel nimet.
Ya.
Tutmak ne güzel nimet. İşte bir adamın bir tarafına bir felç geliyor. Eli tutmuyor. Bir arkadaşımız Allah şifa versin. Çay içerken çayı üstüne dökmüş. Adam eli titrediği için. Düşün yani. Bir tek şey tutmak. Yani o yüzden Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlerini tek tek saymak yerine bunun istatistiğini bile yapsak istatistiğini yapmaya gücümüz yetmez. Allah'ın bize verdiği nimetlerin kadri ve kıymetini.
Hocam Rahman suresinde yanılmıyorsam 31 kere febeyyi alai rabbikümen tükeziben. Rabbinizin hangi bir nimetini
inkar
edebiliyorsunuz diye. Hocam Allah-u Teala tahaccüp ediyor 31 kere bir surede bize bu soruyu soruyor hocam. Allah şükür nasip eylesin. Buyurun hocam.
Şimdi cebretu huftene buut derrehi mehisp. Şimdi burada diyor ki senin cebriliğin diyor esasında yolda uyumak demektir. Yolda yürümen gerekirken yolda uyumak cebrilik alameti.
Hedefe varmadan bir
yok,
kenara çekildi yatıyorsun.
Uyu, kendiliğinden gidersin. Niye yürüyeceksin? Niye ayağını kullanacaksın? Seni Allah götürür gibi bir şey.
Ya niye yemek yiyorsun ki?
Senin
Allah ağzına koysun bir dene gitsin.
Aynı bir şey. Aynı o şekilde bir düşünce. Senin cebriliğin diyor ancak yolda uyumaktır. Halbuki ta nebini an deru dergeh mehisp. Sen diyor halbuki Babullah'ı ve Allah'ın dergahını görmediğin sürece uyuma diyor, uyuma. Burada hani işte oturup beklemek, miskin miskin bir köşede oturmak. Senin cebriliğin bu. Halbuki diyor sen Allah'ın dergahını, onun kapısını görmediğin sürece uyuma diyor. Devam et, hareket et, uyuşma. Burada böyle bizim batılıların bugün aktif ömür dedikleri bir hadise var. Aktif ömür. Verimli geçen ömür. Produktif ömür. Nedir o produktif ömür? Her anı şuurlu ve bilinçli bir şekilde Allah'ın emri ve peygamberin sünneti seniyesi istikametinde en verimli şekilde değerlendirilmiş. İbadetlerle bezenmiş. güzelliklerle, faydalı işlerle donatılmış emir demek. Ömür demek bu. Peki uykuda geçen hayatı hayattan sayabilir misiniz verimlilik açısından?
Sayamayız çünkü uykuda tüketiyoruz ve hiçbir şey de yapmıyoruz. Çünkü şuurlu değiliz.
Ölüyüz eğer verimlilik olsaydı. Yani zaten ennevmi nısful mevt boşuna buyurulmamış.
Yalnız hocam cahillerin uyumasına çok hayırlı diyorlar. Bir zalim padişah demiş ki bir sufiye. Aa demiş bana hayırlı bir amel söyle. Padişahım siz bol bol uyuyun demiş. Niye demiş ya? Uyunca demiş kimseye zararınız dokunmuyor ondan demiş.
Güzel.
Yani hocam işin latifesi.
Ama latifesi mi o da güzel bir şey evet. Yani. Ama biz kendimiz açısından söylüyoruz. Cenab-ı Hak içkiyi niye haram kılmış? Aklımızı kaybettiğimiz için. Aklımızı kaybettiğimiz, düşünme melekesini yitirdiğimiz için Allah içkiyi haram kılıyor. Aklı örtüyor. Şimdi bir Arapçada hamr var, bir de hamr var.
Kımar var, başörtüsü manası.
Başörtüsü işte hamr. Noktasızı, başörtüsü. Hmm. Noktalısı, şarap. Öyle değil mi? İnnemel hamru, noktalı. Öbürü hımar, noktasız.
Evet hocam.
Birisi başörtüsü, başın dıştan örten şey. Öbürü de aklı içeriden, başı içeriden örten şey de şarap. Ya da alkol, içki, neyse.
Eyvallah.
Niye bunlar yasaklanmış? O zaman biz düşünme melekemizi, şuurumuzu kaybettiğimize göre ha öldük, ha uyuduk, ha da sarhoş yaşadık.
Öyle hocam, fark etmiyorsunuz.
Tam bir gafil, gafil geçen bir zaman. O yüzden Evliyaullah bu şeye, aktif ömre çok dikkat ediyor.
Uykuyu azaltmaya, nefesleri daha güzel...
Az uyuyacaksınız, ya. Az konuşacaksınız, az yiyeceksiniz. Ama esas her anınızı...
Her nefesi de...
Her nefesinizi Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde diri ve verimli kullanacaksınız. Bu. Şimdi ben şöyle diyorum. Bir insanın ortalama ömrü 70 seneyse bunun 35 senesi gece. Hep uyuyorsanız 35 seneye çıkın. Hiçbir şey yok. Ne hayrınız, hasenatınız var ne seyyiatınız var 35 sene. 15 senede çocukluk var. Gece gündüzüyle çık. Ne etti? 45 sene. Geriye kalan zaman dilimi içerisinde... Doğru, dürüst, iyi, güzel, Allah'ın ve peygamberin razı olduğu işlerde geçen ömür ne kadar? Bunun içinde tuvalette geçen zaman var, yalan söylediğimiz zaman var.
Mutfakta
riyakar davrandığımız zaman var.
Yediğimiz, içtiğimiz vakitler var.
Kuaförde geçen zaman var, dedikoduyla geçen zaman var. Bir sürü. O yüzden ben bu hadis-i şerifi hep dinleyicilerimiz de kulaklarına bir küpe gibi taksınlar. Min husni istamil mer'i terkuhu ma la yanihi. Kişinin faydasız sözden, faydasız işten, faydasız adımdan kendini uzak tutması ahlakının güzelliğindendir. Biz attığımız her adımda, söylediğimiz her sözde, yaptığımız her işte bir defa kendi kendimizi bir sorgulamamız lazım. Bu bize ne getiriyor ne götürüyor. Bu attığımız adımın hayrı mı var, zararı mı var?
Bana bir faydası var mı?
Şerri mi var? Hayrı mı var? Bunun hesabını yapmamız lazım. Hayırlısıysa o adımı atmak, değilse atmamak. Söyleyeceğimiz sözün böyle hesabını yapmamız lazım. O yüzden buna hayatta verimlilik diyorlar. Verimlilik çok önemli
hocam, bir şey. Hocam bu muhasebe dediğimiz işte insanın fiillerini murakabe evet. dediğimiz kontrol etmesi, teftiş etmesi herhalde değil mi hocam?
O yüzden böyle yani uykuda geçen hayatı hayattan saymayın. Tembel tembel, uyuşuk uyuşuk geçen hayatı da hayattan saymayın. Hay zaten diril demek. Hay, hayat, dirilik demek.
Hocam televizyon başında harcanan vakitler.
Tabii yani ölü evet. işlerde harcanan zamanlar, ömürler. O yüzden bu hayat diri geçen, şuurlu geçen, bilinçli geçirilen her an hayat demektir. Hatta
çok güzel hocam bir hayat kelimesi haydan geliyor o zaman.
Tabii.
Dirilik yani diri olduğumuz evet. kadar hayattayız. 90 sene yaşasak bile eğer 40 sene uyumuşsa hocam hayatımız 50 sene.
Hatta ben şunu söylüyorum bazen diyorlar ya uyku ömrü azaltır. Şimdi böyle söylüyorlar ya hiç bunun eceli mi kısaltır? Yok ecel aynı kendi zaman ölür. Ne bir an geriye ne de bir evet. an ileriye gider. Peki bunun manası ne?
Bereketini kaçırır mı?
Ya lüzum yok. Fizik olarak matematik olarak hesaplasak bir adam günde 6 saat uyuyorsa günü ne kadardır?
Geri kalır hocam. 18 saat. 18 saat kalır.
12 saat uyuyorsa günü ne kadardır?
12 saat.
12 saat. İşte günde çarpın.
Çarptığı zaman.
Bir adam 6 saat uyuyorsa, öbürü de 12 saat uyuyorsa. Şimdi 6 saat, günde 6 saat bu adam daha fazla şuurlu, diri.
Daha fazla canlı.
Bunu 30 ile çarp, bir aylık sürede. Bir seneyle çarp.
Ya.
Ondan sonra bu da bir ömürle çarpın. O kadar bu adamın ömrü
bereketlenmiş, uzamış.
Az uyan adamın ömrü çok uyan adamın ömründen daha uzundur. Gayet basit. Bunun hiç böyle lamicimi yok.
Keramet keşfırama gerek yok
evet,
hocam.
Evet, keramete keşfe gerek yok.
Hesap yaptınız hocam.
Hesap gayet basit.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir şerh ve tevil oldu. Başında demiştik ya, hakikaten şerh ve tevil olmadı. Mesela hayatın bile ne olduğunu anlamaktan aciz kalıyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Muhterem dinleyicilerimiz, gönül gündeminde bize verilen sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki bir programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.